Ayrım 15, Peygamberimizin Hayatı, İrfan Yücel, sayfa 192. 8. Hicretin 8. yılı, 629-630 M. 1. Mu'te Savaşı, Cumadel Ula, 8 H. Eylül 629 M. A. Savaşın Sebebi. Mu'te Savaşı, Müslümanlarla Hristiyanlar, Rumlar ve Hristiyan Araplar arasında yapılan ilk savaştır. Sebebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elçisinin öldürülmesidir. Resulullah İslam'a davet için hükümdarlara elçilerle mektuplar gönderdiği sırada Suriye'de Busra, şimdiki Havran, emiri Şurahbile'de Haris B. Umeyr ile bir mektup göndermişti. Gassani Araplarından Şurahbil Hristiyandı. Bizans'ın himayesinde bulunuyordu. Haris Şurahbil'e Kudüs'ün iki konak güneyinde bulunan Mu'te kasabasında rastladı. Elçi olduğunu söyleyerek Hazreti Peygamber'in mektubunu verdi. Fakat Şurahbil devletler arası hukuk kurallarını çiğnedi, Resulullah'ın elçisini öldürttü. Şimdiye kadar Hazreti Peygamber'in elçilerinden hiçbiri öldürülmemişti. Bir elçinin öldürülmesi tarih boyunca bütün toplumlarda insanlığa ve hukuk kurallarına aykırı bir davranış sayıldığı gibi gönderene de en büyük hakaret ve meydan okuma demekti. Bu sebeple Resulullah 3000 kişilik bir kuvvet hazırlayarak azatlı kölesi Harisoğlu Zeyd'in komutasında yola çıkardı. Elçi Umeyroğlu Haris'in şehit edildiği Mu'te'ye kadar gidilmesini, Şurahbil ve maiyetinin İslam'a davet edilmesini, kabul etmezlerse savaşılmasını emretti. Kadınları, çocukları, yaşlıları öldürmeyin, evleri yıkıp harap etmeyin, ağaçları kesip tahribatta bulunmayın dedi. Orduyu Seniyetül Veda denilen ayrılık tepesine kadar uğurlayan Hazreti Peygamber, Zeyd şehit olursa komutanlığı Cafer alsın, Cafer de şehit düşerse Ravaha oğlu Abdullah komutan olsun buyurdu. B. İki tarafın durumu ve aradaki eşitsizlik. Müslüman ordusunun hareketini Şurahbil duydu. Derhal Laham, Cüzam, Kain, Belkın, Behra gibi Hristiyan Arap kabilelerinden büyük bir kuvvet hazırladı. Ayrıca durumu Bizans imparatoruna bildirerek ondan da yardım istedi. Böylece Şurahbil 200 bin kişilik büyük bir ordu topladı. Bunun 100 bini Rumlardan, 100 bini de Hristiyan Araplardan meydana gelmişti. İmparator Hirakli de işi önemseyerek Belka'daki Meab şehrine kadar geldi. Müslümanlar ancak Suriye topraklarına girdikten sonra düşmanın gücü ve hazırlıkları hakkında bilgi edinebildiler. İki taraf arasında gerek sayı, gerek silah ve teçhizat bakımından korkunç bir fark vardı. Tarihte iki taraf arasında böylesine ölçüsüz bir fark görülmemiştir. 200 bin, bazı rivayetlerde 100 bin kişilik bir kuvvet karşısında 3 bin mücahit ne yapabilirdi? Fakat savaşmadan geri dönülemezdi. Komutan Zeyd Mağan'da mücahitlerin ileri gelenleriyle toplanıp durumu istişare etti. Acaba durumu Resulullah'a bildirip alınacak cevaba göre mi hareket edilmeliydi? Fakat Ravaha oğlu Abdullah bütün tereddütleri giderdi. Arkadaşlar, çekindiğimiz şey ele geçirmek için yola çıktığımız şeydir, yani şehit olmaktır. Dinimizi yüceltmek için savaşalım. Ya şehit ya gazi olacağız. Bunun ikisi de güzel değil mi? Dedi. Abdullah'ın konuşması mücahitlerin maneviyatını yükseltti. Hepsi de Ravaha oğlu doğru söylüyor, savaşmalıyız dediler. C. Komutanlar sırayla şehadet şerbetini içtiler. İki ordu Mu'te'de karşılaştı. Zeyd sancak elinde ileri atıldı. Kahramanca çarpıştı, ölümden yılmadığını gösterdi. Fakat düşman mızraklarının arasında şehit düştü. Zeyd şehit olunca sancağı hemen Cafer aldı. Emsalsiz kahramanlıklar gösterdi. Önce sağ eli kesildi, sancağı sol eliyle tuttu. Sol eli de kesilince kollarıyla sancağa sarıldı. Pek çok yara aldığı halde son nefesine kadar sancağı bırakmadı. Nihayet o da şehit oldu. Cafer'den sonra sancağı Ravaha oğlu Abdullah aldı. O da şiirler söyleyerek kahramanca savaştı. Vücudu delik deşik oldu. Sonunda o da şehit oldu. D. Halid B. Velid'in üstün mahareti. Ravaha oğlu da şehit olunca asker komutansız kaldı, umumi bir panik başladı. Dağılan askerin kaçışını Velidoğlu Halit önledi. Mücahitler Halid'in etrafında yeniden toplandılar. Halid komutayı aldı, sancak elinde akşama kadar çarpıştı. O gün elinde tam 9 kılıç parçalandı. Bu Müslüman olduktan sonra Halid'in katıldığı ilk savaştı. Gece olunca Halid askeri yeniden tertipledi. Öndekileri arkaya, arkadakileri öne, sağdakileri sola, soldakileri sağa aldı. Böylece düşmana yardım için yeni kuvvetler gelmiş intibaını verdi. Sabah olunca da ansızın şiddetli bir hücuma geçerek düşmanı bozguna uğrattı. Bu fırsattan yararlanarak askerini ustalıkla geri çekti. Büyük bir kayba uğramadan Medine'ye döndü. İslam ordusunu korkunç bir felaketten kurtardı. 200 bin kişiye karşı yapılan bu çetin savaşta Müslümanlar sadece 12 şehit vermişlerdi. Bu durum komutanların savaşı çok başarılı idare etmeleri ve canlarını feda etmekten çekinmemelerinin bir sonucuydu. Resulullah'ın Medine'den savaşı seyretmesi. Resulullah savaşın bütün safhalarını Medine'ye henüz hiçbir haber ulaşmadan ashabına bildirmişti. Cenab-ı Hak, zaman, mekan ve mesafe kavramlarını kaldırarak sevgili peygamberine savaş meydanını olduğu gibi göstermişti. Mescid-i Nebi'de minber üzerine oturmuş bulunan Allah Resulü'nün gözlerinden yaşlar akarak, ''İşte sancağı Zeyd aldı, Zeyd vuruldu, şehit düştü. Sonra Cafer aldı, o da şehit oldu. Sonra Ravaha oğlu aldı, o da şehit oldu. En sonunda sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç, Velidoğlu Halit aldı. Allah ona fethi müyesser kıldı.'' buyurdu. Resulullah, Zeyd, Cafer ve Abdullah'ın şehit düştüklerini haber verdikçe her biri için istiğfar etmiş ve cennete girdiklerini de müjdelemişti. Sancağı Halid alınca ise, ''Allah'ım, Halid senin kılıçlarından bir kılıçtır, sen ona nusret, ihsan buyur.'' diye dua etmişti. Bundan sonra Halid'e Seyfullah, Allah'ın kılıcı denildi. Cafer'in şehadet haberi duyulunca ailesi feryada başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de son derece üzgündü. Çok sevdiği en değerli arkadaşlarını kaybetmişti. Cafer'in ailesini teselli etti. Acılıdırlar, yemek yapamazlar diye evine yemek gönderdi. Allah Cafer'e Mu'te'de kesilen iki koluna bedel iki kanat verdi. Onu cennette meleklerle birlikte uçuyor gördüm diye müjdeledi. Bu sebeple Cafer bundan sonra Cafer Tayyar diye anıldı. 2. Zatüs Selasil Savaşı Cumadel Ahir 8H 629M Kudaa kabilesinin Uzre ve Beli kolları Medine hayvanlarını yağmalamak üzere Vadil Kura yakınlarında toplanmışlardı. Resulullah durumdan haberdar olunca bunların üzerine Amr bey Asoğlu Amr komutasında 30'u atlı 300 kişilik bir seriye gönderdi. Bunlar arasında Sa'd bey, Ebi Vakkas, Useyd bey, Hudayr, Sa'd bey, Ubade, Said bey, Zeyd, Amir bey, Rabia gibi ensar ve muhacirlerden ileri gelen kimseler de vardı. Amr bey As, ashabın büyüklerinden değildi. Henüz bir yıl kadar önce Müslüman olmuştu. Fakat dedesi Vail'in annesi Beli kabilesinden olduğu için Amr'ın bu kabileyle ilgisi vardı. Amr aynı zamanda savaş usulünü iyi bilen, son derece zeki bir kimse idi. Bu sebeple Resulullah komutanlığa onu seçmişti. Amr Vadil Kura civarında Selasil suyuna varınca düşmanın sayıca üstün olduğunu öğrendi. Burada konaklayarak bir haberci ile Resulullah'tan yardım istedi. Resulullah da Ebu Übeyde Becerrah komutasında 200 kişilik ek kuvvet gönderdi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer de bunlar arasındaydı. Resul-i Ekrem Ebu Übeyde'yi gönderirken ''Ayrılığa düşmeyin, işbirliği yapın.'' buyurmuştu. Amr bey As, Ebu Ubeyde'nin askerlere imam olarak namaz kıldırmasına itiraz etti. ''Sen bana yardıma geldin, kumandan benim, namazda ben imam olacağım.'' dedi. Ebu Ubeyde yumuşak tabiatlı bir zattı, hiç itiraz etmedi. ''Ya Amr, Resulullah Efendimiz ihtilafa düşmememizi emretti. Sen bana uymazsan ben sana uyarım, telaşa gerek yok.'' diye cevap verdi. Amr bütün Müslümanlara sefer süresince imam olup namaz kıldırdı. Böylece Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir de Amr'ın idaresine girmiş oldular. Oysa Resulullah Amr'ı ilk 300 kişiye, Ebu Ubeyde'yi de 200 kişiye kumandan tayin etmişti. Ebu Ubeyde'yi Amr'ın emrine değil, yardımına göndermişti. Amr düşmana yaklaşınca gerekli tedbirleri aldı. Hava çok soğuk ve sert olduğu halde gece ateş yakmayı yasakladı. Kim ateş yakarsa onu yaktığı ateşin içine atarım diye tehdit etti. Asker soğuktan Ebu Bekir ve Ömer'e başvurdular. Hazreti Ömer, bu nasıl şey? Herkesi soğuktan kıracak mı diye Amr'a haber gönderdi. Amr Beyaz, ya Ömer, sen bana itaatle memursun, işime karışma diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekir de, Resulullah onu savaş usulünü iyi bildiği için kumandan yaptı. Madem ki kumandan odur, işine karışmamak gerekir dedi. Böylece gece soğukta geçirildi. Çünkü ateş yakılsaydı düşman Müslümanların azlığı öğrenecekti. Amr planını kimseye söylemedi. Sabaha kadar alacakaranlıkta ansızın düşman üzerine hücuma geçti ve savaşı kazandı. Düşman pek çok ganimet bırakarak kaçtı. Ashab düşmanın peşini takip etmek istedilerse de Amr buna da izin vermedi. Birkaç gün orada kalıp etraftaki ganimet hayvan sürülerini topladıktan sonra Medine'ye döndü. Sefer esnasında Amr Beyaz ihtilam olmuş, hava soğuk olduğu için gusletmeyerek teyemmümle namaz kıldırmıştı. Dönüşte ashab, Resulullah'a Amr Beyaz'dan 1. Hava çok soğuk olduğu halde gece ateş yaktırmadı. 2. Galip geldiğimiz halde düşmanı takip ettirmedi. 3. Su bulunduğu halde gusletmeyip teyemmümle namaz kıldırdı diye şikayette bulundular. Amr bu şikayetlere karşı, 1. Sayımızın az olduğunu düşman anlamasın diye ateş yaktırmadım. 2. Yardım için kuvvet gönderilebileceği düşüncesiyle düşmanı takip ettirmedim. 3. Soğukta yıkanmak tehlikeli olduğu ve Cenab-ı Hak elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. El-Bakara suresi 195. Kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size acımaktadır. En-Nisa suresi 29. Buyurduğu için gusletmeyip teyemmüm yaptım diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Amr'ın cevaplarını tebessümle karşıladı. Amr Beyaz henüz yeni Müslüman olduğu halde ashabın büyüklerinin de bulunduğu bir orduya kumandan tayin edilmesinden dolayı gururlanmıştı. Savaşı da kazanarak dönünce Resulullah'ın yanındaki derece ve itibarını öğrenmek istedi. Resul-i Ekrem'e en çok kimi seversiniz diye sordu. Resulullah Ayşe'yi diye cevap verdi. Sonra kimi? Ayşe'nin babasını, Ebu Bekir'i. Sonra kimi? Ömer'i. Amr en sonraya kendisinin kalacağından korkarak daha fazla sormaktan vazgeçti. 3. Mekke'nin fethi. 20 Ramazan 8'e 11 Ocak 630 M. Biz sana apaçık bir fetih ve zafer sağladık. El-Fetih Suresi 1. A. Hudeybiye Muahedesi'nin bozulması. Hudeybiye Barış Anlaşması Müslümanlarla Kureyş arasında yapılmıştı. Anlaşma şartlarına göre diğer Arap kabileleri iki taraftan birinin himayesine girmekte, anlaşıp birleşmekte serbesttiler. Buna göre Huza'a kabilesi Müslümanların Beni Bekir, Bekir oğulları kabilesi de Kureyş'in himayesine girmişti. Hicretin 8. yılı Şaban ayında Beni Bekir kabilesi, Peygamberimizin himayesinde bulunan Huza'a kabilesine ansızın bir gece baskını yaptı. Esasen iki kabile arasında öteden beri düşmanlık vardı. Bu baskında Beni Bekir Kureyş'ten yardım ve teşvik görmüş, hatta İkrime, Saffan ve Süheyl gibi ileri gelen bir kısım Kureyş gençleri baskında bizzat bulunmuşlardı. Baskın sonunda Huza'alılardan 23 kişi ölmüş, sağ kalanlar Harem-i Şerefe sığınarak kurtulabilmişlerdi. Bu olay üzerine Huza'alılar 40 kişilik bir heyetle Medine'ye geldiler. Resulullah'a durumu anlatıp yardımını istediler. Huza'alılarla Müslümanlar arasında öteden beri dostluk vardı. Bu dostluğun temeli İslam'dan öncesine kadar uzanıyordu. Bu sebeple Huza'alılar Müslümanlarla ilgili Mekke'de olup biten her şeyi Resulullah'a gizlice bildirirlerdi. Hendek Savaşı hazırlığını da onlar haber vermişlerdi. Huza'a kabilesine yapılanlardan Resulullah son derece üzüldü. Kendilerine yardım edeceğini vaat etti. Kureyş'e derhal bir elçi göndererek öldürülen Huza'lılardan diyetlerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesinin himayesinden vazgeçilmesini istedi. İki şarttan biri kabul edilmediği takdirde Hudeybiye anlaşmasının bozulmuş sayılacağını bildirdi. Kureyşliler ilk iki şartı kabul etmeyip Hudeybiye anlaşmasını bozduklarını bildirdiler. Daha önce fiilen bozdukları antlaşmayı böylece resmen de bozmuş oldular. B. Kureyş'in barışı yenileme teşebbüsü. Kureyşliler bir müddet sonra hatalarını anladılar. Anlaşmayı bozduklarına pişman oldular. Derhal anlaşmayı yenilemek ve barış süresini uzatmak üzere Ebu Süfyan'ı Medine'ye yolladılar. Ebu Süfyan Medine'de önce Resulullah'ın zevcelerinden kızı Ümmü Habibe'ye gitti. Oturacağı sırada Ümmü Habibe minderi topladı. Halbuki evde üzerine oturulacak başka bir şey yoktu. Ebu Süfyan sordu. Kızım, minderi mi benden esirgiyorsun yoksa beni mi minderden? Kızı cevap verdi. Bu Resulullah'a aittir. Sen ise müşriksin, pissin. Bu yüzden üzerine oturmanı istemedim. Ebu Süfyan daha sonra Resulullah'a başvurdu. Olumlu bir sonuç alamadı. Başta Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer olmak üzere ashabın ileri gelenleriyle bir bir görüştü, barışın yenilenmesi için desteklerini istedi. Hazreti Fatıma'yı ziyaret ederek ondan yardım bekledi. Fakat bütün gayretleri boşa çıktı. Hiçbir netice elde edemedi. Eli boş dönmek istemiyordu. Hazreti Ali'nin tavsiyesine uymaktan başka çare yoktu. Mescide geldi. Ey Nas! Ben her iki tarafı da himayeme alarak Hudeybiye barışını yeniliyorum. Sanırım kimse benim ahdimi bozmaz dedi. Fakat kimseden cevap alamadı. Devesine bindi, ümitsiz olarak Mekke'nin yolunu tuttu. Bir işaretle bütün Mekke'yi harekete geçiren Ebu Süfyan, Medine'de kimseye sözünü dinletememiş, öz kızına bile meramını anlatamamıştı. Dönüşünde olup bitenleri olduğu gibi Mekkelilere anlattı. Onun sözlerini dinleyenler, ''Yazık, sen hiçbir şey yapmamışsın. Bize barış haberi getirmedin ki güven içinde olalım. Savaş haberi getirmedin ki hazırlanalım. Ali seninle alay etmiş. Senin tek başına ilan ettiğin barış neye yarar?'' dediler. C. Fetih hazırlığı. Ebu Süfyan Mekke'ye döndükten sonra Resulullah gizlice fetih hazırlığına başladı. Ashabına sefer için hazırlanmalarını emretti. Ayrıca Gıfar, Eslem, Eşca, Müzeyne, Cüheyne, Süleym gibi kendisine bağlı kabilelere haber salarak Ramazan'ın ilk günlerinde Medine'de toplanmalarını istedi. Resulullah Mekke'nin kan dökülmeden fethedilmesini istiyordu. Kureyş savunma için hazırlık yapar da karşı koyarsa kan dökülürdü. Bu yüzden hazırlıklar son derece gizli tutuldu. Mekke ile Medine arasındaki bütün yollar kesildi. Bu vazife Huza'a kabilesine verildi. İki taraf arasında sanki kuş uçmuyordu. Bu arada dikkatlerin başka yöne çekilmesi için Necid tarafına bir de Seriye gönderilmişti. D. Ebu Belte'a oğlu Hatıb'ın Kureyş'e yazdığı mektup. Ancak ashabtan Ebu Belte'a oğlu Hatıb, durumdan Kureyş'i haberdar etmek istemiş, bir mektup yazarak gizlice Mekke'ye göndermişti. Hazreti Peygamber ilahi vahiy ile bunu öğrendi. Hemen Hazreti Ali ile iki arkadaşını görevlendirdi. Hah bostanına kadar gidin, orada mahve içinde yolcu bir kadın bulacaksınız. Yanında bir mektup var, onu alıp getirin buyurdu. Kadın önce inkar etti fakat seni şimdi çırılçıplak soyar her tarafını ararız deyince çaresiz mektubu saçının hotozu arasından çıkardı. Mektupta Resulullah'ın önüne durulamayacak bir ordu ile Mekke üzerine yürüyeceği bildiriliyordu. Herkes şaşırıp kaldı. Çünkü Hatıp'tan böyle bir şeyi kimse beklemiyordu. Resulullah bir heyet önünde Hatıp'ı sorguya çekti. ''Ey Hatıp, bu ne iş? Niçin bunu yaptın?'' diye sordu. Hatıp, ''Ya Resulullah, hakkımda karar vermekte acele etmeyin. Ben Kureyş'e anlaşarak bağlı bir kimseyim fakat hiçbir zaman onların mahremi olmadım. Yanınızdaki muhacir kardeşlerimin Mekke'de ailesini ve mallarını koruyacak yakınları var. Benimse kimsem yok. Mekkelilerden nimetdarlar kazanarak ailemi korumak istemiştim. Bu işi dinimden dönmek için yapmadım. Ben Müslüman olduktan sonra katiyen küfre razı olmam diye kendini savundu. Hazreti Ömer dayanamayıp, ''Ya Resulullah, izin ver de şu münafığın boynunu vurayım.'' demişti. Fakat Resulullah Hatıp'ın suçunu bağışladı. ''Ya Ömer, Hatıp Bedir gazasında bulundu. Ne bilirsin belki de Cenab-ı Hak Bedir ehline, ''Bundan böyle istediğinizi yapın, sizi bağışladım.'' demiş olabilir.'' buyurdu. Fakat bu olayla ilgili olarak, ey inananlar, benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen hakkı tanımadıkları ve Rabbimiz olan Allah'a inandığınız için peygamberi de sizi de yurdunuzdan çıkardıkları halde onlara sevgi mi gösteriyorsunuz? Siz benim yolumda savaşmak ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bildiğim halde nasıl olur da onlara sevgi gösterirsiniz? İçinizden her kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur. El-Mümtehine suresi 1 anlamındaki ayeti kerime indirilmiştir. Mekke'ye yürüyüş. Müslümanlığın temeli tevhid inancıdır. Tevhid inancının yeryüzünde en büyük abidesi Mekke'deki Kabe'dir. Ancak bu kutsal yer putlarla doldurulmuş, putperestliğin merkezi haline getirilmişti. İslam güneşi doğalı 20 yıl olmuştu. Artık Mekke'nin şirkten kurtulması, Kabe'nin putlardan temizlenmesi gerekiyordu. Resulullah hicretin 8. yılı Ramazan'ın 10. pazartesi günü 10 bin kişilik muazzam bir ordu ile Medine'den çıktı. 1 Ocak 630. Yolda katılan birliklerle ordunun sayısı daha sonra 12 bine yükselmişti. O gün Resulullah ve ashabı oruçluydu. Yola çıktıktan sonra oruçlarını bozdular. Resulullah'ın amcası Abbas Müslüman olmuş fakat Müslümanlığını gizleyerek Mekke'de müşrikler arasında kalmıştı. Böylece Mekke'deki haberleri gizlice Resulullah'a ulaştırıyordu. Artık Mekke'de yapılacak iş kalmamıştı. Hicret için Mekke'den çıktı fakat yarı yolda fetih ordusuyla karşılaştı. Eşyasını çocuklarıyla Medine'ye gönderip o da orduya katıldı. Resulullah Abbas'ın gelişinden memnun oldu. Peygamberlerin sonuncusu ben oldum, muhacirlerin sonuncusu da sen diye iltifatta bulundu. Mekke'ye bir konak yaklaşık 16 kilometre. Mesafede Meruz Zahran denilen yerde karargah kuruldu. Resulullah ortalık kararınca burada ordu mevcudunun sayısınca ateş yakılmasını emretti. Böylece ordunun haşmetini Kureyş'e göstermek istiyordu. Yollar iyice tutulduğu için İslam ordusu Meruz Zahran'a gelinceye kadar Mekkeliler hiçbir haber alamamışlardı. Müslümanların yaklaştığını duyunca ne yapacaklarını şaşırdılar. Ebu Süfyan durumu anlamak, Müslümanlar hakkında bilgi edinmek istiyordu. Yanına birkaç kişi alarak Mekke'den çıktı. Uzakta yanmakta olan ateşler, hacıların Arafat'ta Arefe gecesi yaktıkları ateşlere benziyordu. Merakla ateşlere doğru ilerledikleri sırada Resulullah'ın muhafızları tarafından yakalanarak Peygamber Efendimiz'in huzuruna getirildiler. Resulullah'a karşı en çok kin besleyen Mekke'nin reisi Ebu Süfyan burada Müslüman oldu. Artık Mekke fethedilmiş demekti. Belki hiç mukavemet görülmeyecekti. Hazreti Abbas, ya Resulallah, Ebu Süfyan övünmeyi sever, iftihar edebileceği bir lütufta bulunsanız demişti. Resul-i Ekrem, her kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir. Her kim kendi evine kapanır, ordumuza karşı koymazsa emniyettedir. Her kim Harim-i Şerif'e girerse emniyettedir. Ebu Süfyan bunu ilan etsin buyurdu. Daha dün İslam düşmanlarının lideri olan kişi bugün Resulullah'ın emirlerini tebliğ etmekle iftihar edecek, şeref kazanacaktı. Meruz Zahran'dan hareket edileceği sıra Resulullah Hazreti Abbas'a, Ebu Süfyan'ı yolun dar bir yerine götür, İslam ordusunun ihtişamını görsün diye emretti. Hazreti Abbas, Ebu Süfyan'ı ordunun geçeceği dar bir geçit yerine oturttu. Mücahitler sırayla alay alay Ebu Süfyan'ın önünden geçtikçe Ebu Süfyan'ın yüreği burkuluyor, geçen her kafilenin hangi kabile olduğunu soruyordu. Hazreti Abbas, bunlar Gıfar kabilesi, şunlar Cüheyne diye geçen kabileleri bir bir anlattıkça Ebu Süfyan, şaşılacak şey, bunlarla benim aramda ne düşmanlık var ki buraya kadar gelmişler diye hayretini ifade ediyordu. Bir ara, ya Abbas, kardeşinin oğlunun saltanatı ne kadar da büyümüş dedi. Hazreti Abbas, hayır bu saltanat değil nübüvvettir diye cevap verdi. Nihayet Ebu Süfyan'ın daha önce benzerini görmediği bir birlik geçti. Bunlar Ensar'dı. Başlarında Sa'd bin Ubade sancağı taşıyordu. Son gelen birlik sayıca hepsinden azdı. Bu birlikte Resulullah ile Ensar ve Muhacirlerden en yakın arkadaşları vardı. Resulullah'ın sancağını Avvam oğlu Zübeyr taşıyordu. Ensar alayı Uhud ve Hendek savaşlarında müşrik ordusunun başkomutanı Ebu Süfyan'ın önünden geçerken Sa'd bin Ubade, Ey Ebu Süfyan, bugün en büyük kıtal günüdür. Bugün Kabe'de kan dökmenin helal kılındığı gündür demişti. Ebu Süfyan Sad'ın sözlerini Resulullah'a nakletti. Hazreti Resulullah, Sad yanlış söylemiş. Bugün Cenab-ı Hakk'ın Kabe'yi yücelteceği gündür. Bugün Kabe'nin tevhid elbisesine bürüneceği gündür buyurdu. Sad'ın kan dökmesinden endişelendiği için hemen Hazreti Ali'yi gönderdi. Ensar sancağının Sad'dan alınıp oğlu Kays'a verilmesini emretti. Müslüman mücahitlerin geçit resmini baştan sona seyreden Ebu Süfyan, Mekke'nin tesliminden başka çare olmadığını anladı. Hazreti Abbas'tan ayrılarak hemen Mekke'ye döndü. Harem-i Şerif'e vardı. Heyecan içinde kendisini bekleyen Mekkelilere yüksek sesle hitap etti. Muhammed, karşı koymamıza imkan olmayan bir ordu ile geliyor. 1. Her kim Ebu Süfyan'ın evine gelirse emniyettedir. 2. Her kim silahını bırakır evine kapanırsa emniyettedir. 3. Her kim Harem-i Şerif'e sığınırsa emniyettedir. Ey Kureyş, Müslüman olun ki selamet bulasınız. Ebu Süfyan'ı dinleyenler şaşırıp kaldılar. Her gün Müslümanlığın aleyhinde bulunan bu adam şimdi herkese Müslüman olun diyordu. Herkeste bir telaş başladı. Kimisi küfrediyor, kimisi bağırıp çağırıyor, kimi de mukavemet için hazırlanıyordu. Çoğunluk ise Ebu Süfyan'ın sözlerine uyup evlerine çekildiler. Bir kısmı da Harem-i Şerif'te ve Ebu Süfyan'ın evinde toplandılar. F. Mekke'ye giriş. 20 Ramazan 8 H. 11 Ocak 630 M. Resulullah Mekke'ye girmeden önce Zituva denilen yerde durdu. Ordusunu 4 kısma ayırıp her birinin gireceği yerleri tayin etti. Sakın savaşa girmeyin, saldırıya uğrayıp mecbur kalmadıkça kan dökmeyin diye tembihte bulundu. 8 yıl önce yurdundan 3 kişilik bir kafile ile nasıl ayrılmıştı, şimdi nasıl bir ihtişamla dönüyordu. Resulullah devesinin üstünde bütün bunları düşünüyor, mağrur bir fatih gibi değil, son derece mütevazi bir halde, başı secde eder gibi devenin boynuna yapışmış tesbih, tehlil ve dua ile Cenab-ı Hakk'ın sonsuz lütuflarına şükrederek ilerliyordu. Bütün birlikler kan dökmeden Mekke'ye girdiler. Yalnızca Velidoğlu Halid'in komuta ettiği birlik tecavüze uğradı. Kureyş'in azılılarından Ümeyye oğlu Safvan, Amr oğlu Süheyl ve Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bir çete kurdular. Halid'in birlikleri Mekke'ye girerken ok yağmuruna tutarak iki Müslümanı şehit ettiler. Bu durumda Halid saldırganlar üzerine hücum ederek bir hamlede 13 tanesini öldürdü, diğerleri dağılıp kaçtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kan döküldüğünü duyunca üzüldü. Fakat tecavüzün müşriklerden başladığını öğrenince ilahi takdir böyleymiş buyurdu. Resulullah çadırını Kinane oğulları yurdunda Hacun denilen yerde kurdurdu. Mekke devrinin 7. yılında Kureyş müşrikleri ile Kinane oğulları burada küfür üzerine anlaşmışlardı. Bu anlaşma gereğince Müslümanlar 3 yıl muhasara altında çok acı günler yaşamışlardı. Resulullah çadırında gusledip 8 rekat duha namazı kıldı. Sonra devesine binerek Kabe'ye geldi. Yol boyunca Fetih suresini okuduğu işitiliyordu. Deve üzerinde ihramsız olarak Kabe'yi tavaf etti. Elindeki ucu eğri değnekle Hacer-i Esved'i istilam etti. G. Kabe'nin putlardan temizlenmesi. Kabe etrafında 360 put vardı. Bunların en büyüğü olan Hubel, Kabe'nin üstüne konulmuştu. Diğerleri Kabe'nin etrafına ve içine yerleştirilmişlerdi. Resulullah değnekle bunları itiyor, her birini bizzat deviriyordu. Putlar yıkılırken hak geldi, batıl yok oldu. Esasen batıl yok olmaya mahkumdur. Hak geldi, artık batıl ne yeniden başlar ne de geri gelir diyordu. Kabe'ye girmek için Resulullah anahtarını istedi. Talha oğlu Osman anahtarı getirdi. Emanettir ya Resulullah diyerek Hazreti Peygamber'e teslim etti. Kabe'nin içi de putlarla doluydu. Duvarlarına resimler asılmıştı. Resulullah'ın emriyle Hazreti Ömer bunları dışarı attı. Müşrikler ilah diye taptıkları putların parçalanışını şaşkın şaşkın seyrettiler. Dünkü mabutlar bir anda moloz yığını haline gelmiş çöplüklere atılmıştı. Sonra Resulullah yanına Üsame, Bilal ve Talhaoğlu Osman'ı da alarak Kabe'ye girdi. Kapının karşısındaki duvara doğru namaz kıldı. Beyt-i Şerif'i dolaşıp her tarafında tekbir getirdi. Uzunca bir müddet içeride kaldı. Bu sırada bütün Kureyş Harem-i Şerif'te toplanmış, sabırsızlıkla haklarında verilecek hükmü bekliyorlardı. 15. ayrımın sonu, sayfa 209.